Podcast dinle.
Analitik düzlemden hepinize merhaba. Bir çift kışlık ayakkabıya ihtiyacımız varsa ona uygun ayakkabı bağı ihtiyacı doğar. Yazlık terlik alsak ona yakışan bir pantolon. Mobilya alsak duvardaki tablo ve sehpa ile uyumsuzluğu uyku kaçırır. Perdeyi yenilesek halı ile renk tezatlığı oluştu diye halıcı dükkanının yolunu tutarız. Hırkamız olsa gömleğe, yatak örtüsü alsak duvar kağıdına uydurmak gibi bir saçma tüketim sarmalında boğuluyoruz. Madde tüm kimliğimizi şekillendirmeye ve bizi ele geçirip yönetmeye başlıyor bir süre sonra. Oysa Cumhuriyet'in tutum bir lokma bir hırka gibi öğretileri bu anlayıştan çok uzaktı. Hep aynı giysiyle dolaşan Einstein'a sormuşlar. Neden başka bir şey giymiyorsunuz? Sorun yok, beni nasıl olsa herkes tanıyor diye cevaplamış. Peki fıçıda yaşayan Diyojen'in hikayesi? Bütün mal varlığı bir fıçı ve tastan ibaret olan Diyojen, çeşmede avuçlarıyla su içen bir çocuğa rastlayınca tasın da fazlalık olduğunu düşünerek ilk rastladığı çöpe fırlatıp atar onu. Kişinin en kısıtlı yaşam koşullarında bile mutlu ve bağımsız olabileceğini söylemiştir Diyojen. Ama asla fakirliğin bölüşülmesi gereken bir zorunluluk olduğundan bahsetmemiştir. Yaklaşık 40 yıl evvel annemin ısrarıyla yenilediğimiz televizyon ve çamaşır makinesi neredeyse başımıza bela olmuştu. Televizyonun üstündeki dantel örtü hiç kalkmaz, koltuklara kolay kolay kimse oturamazdı. Komşular için seyirlikti hepsi övünç kaynağıydı ama eşyaların bizi yönetip köle yaptığının farkına varamıyordu. Bugün kendisine dahi komik gelse evet bunları insanoğlu hayatında yaşayabiliyor hala ve çılgınca bir tüketim halinde. Diderot etkisi ya da tüketimde domino etkisi diye bir kuram var. Kısaca satın aldığımız her yeni şeyin bizi başka yeni şeyler almaya teşvik ettiğini anlatmak için kullanılan bir kavram. Giysiler insanları tanımlar mı? Diderot etkisiyle maddi eşyalar tüm kimliğinizi şekillendirmeye yardımcı olabilir. İngiliz yazar Scott Hendricks'in bir hikayesinden okuduğum şu dizeleri paylaşmak istiyorum sizlerle. 1765 yılında Rus İmparatoriçesi Büyük Catherine, filozof Denis Diderot'un acil paraya ihtiyacı olduğunu duydu. Sanatın, bilimin ve aydınlanma filozoflarının tanınmış bir hamisi olarak onun bütün kütüphanesini hemen satın aldı. Kütüphaneyi evinde tutması yönünde ona direktif verdi ve 25 yıllık maaşını peşin vererek onu kütüphanecisi olarak işe aldı. Finansal durumu hiçbir zaman elverişte olmayan Diderot, çok hoş bir kırmızı sabahlık almak için paranın bir kısmını kullanmaya başladı. Sorunlarının başladığı yerde burası oldu. Yeni giysisinin ihtişamına alıştıktan sonra dairesinin güzel kıyafetler giydiği sırada olması gerektiği kadar güzel olmadığını fark etti. Bunu düzeltmek için eski resimlerini yenileriyle değiştirdi. Daha sonra koltuğunun artık uygun olmadığını fark etti ve onu yeni bir deri koltukla değiştirdi. Ardından aniden masasının yeri uygunsuz bulundu ve onun da yenilenmesi gerekti. Çok geçmeden evindeki neredeyse her nesneyi gıcır gıcır bir yenisiyle değiştirmişti. Sonunda borçlu hale gelmişti ve halen daha fazla maddi eşya için arzu duyuyordu. Eski sabahlığım için pişmanlık yazısında materyalizme kaptırışını anlatır. Tüketim sarmalı onu tarif eden ilk kişi olduğu için bugün Diderot etkisi olarak biliniyor. Nedir? Diderot etkisi iki kısımlı bir olguymuş. Alışveriş alışkanlıklarımızla ilgili iki varsayımı temel alıyormuş. Bu fikirler, müşteriler tarafından satın alınan eşyalar, onların kimliğinin bir parçası olurlar ve birbirlerini tamamlama eğilimindedirler. Bu kimlikten sapan yeni bir eşyanın alınışı, yeni bir uyumlu bütün oluşturabilmek için bir tüketim sarmalına girilmesine sebep olabilir. Her iki fikir de Diderot'un yazısında anlatılır. O aldığı ilk sabahlığın bir yazar olarak kimliğinin bir parçası olduğunu şöyle açıklar. Uzun siyah çizgilerin izinde bana sunduğu hizmetleri görebiliyorum. Bu uzun çizgiler edebiyatçı, yazar ve çalışan bir adamı simgeler. Hiçbir işe yaramasa da zengin bir eşyanın havasına sahibim artık. Kimse kim olduğumu bilmiyor. Bir giysinin daha büyük bir bütünün parçası olduğunun da farkındaydı. Şöyle açıklamış. Eski sabahlığın beni çevreleyen diğer paçavralardan biriydi. Hasır bir koltuk, ahşap bir masa, bergamodan bir halı, birkaç kitap tutan bir ahşap tahta, köşelerinden duvardaki örtüye asılmış çerçevesiz birkaç duvanlı baskı. Bu baskılar arasında 3 ya da 4 parça sarkık sıva oluştu eski sabahlığımla birlikte. Ne uyumlu bir sefalet. Ama yeni kıyafetini aldığı zaman sahip olduğu nesneler arasında artık koordinasyon, bütünlük ve güzellik yoktu. Ve tüketim sarmalına yol açan buydu. Ayrıca Budizm'in bize öğrettiği gibi arzu peşinde koşmanın neden mutlaka mutluluk getirmeyeceğini de mükemmel bir örnek teşkil ediyor. En azından maddi nesneler söz konusu olduğunda bir satın alım, bir sonraki satın alma arzusunu körüklemektedir. Dedemle büyük bir aşkla evlenen babaannem anlatırdı. Yeni evlendiğimizde yemek masamız yoktu. İki limon sandığını üst üste getirip masa yapmıştık. Üstüne de çeyiz dantelimi koyarak tamamlamıştım. Kimse onun limon sandığı olduğunu bilmiyordu bizim dışımızda. Ama en güzel yemekleri o masada, yani limon sandığında yemiştik dedenle diye anlatırdı. Para kazanıp ceviz masa aldıklarında ilk kavgalarını da yaptıklarını eklerdi. Hayat tüketim olmadan da güzel. Sadece farkına varabilmek için kendimize bir fırsat tanıyalım. Analitik Düzlem'den bugünlük bu kadar. Hepiniz hoşça kalın.
Podcast dinle.